أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi biliyorsunuz dün Yeni Zelanda'da bütün Müslümanları üzüntüye boğan bir olay oldu. İşte camiye girdiler. Cuma günü orada Müslümanları şehit ettiler. Yani bir katliam yaptılar. Şimdi şeyde bu olay vesilesiyle neler yapmamız gerektiğini bir daha gündeme getirmek istiyoruz. Şimdi Müslümanlar olarak bir kere kendi konumumuzu çok iyi bilmek zorundayız. İslam Allahü Teala'nın son dinidir. Cenab-ı Hak bu dini bütün dünyaya hakim kılacağını da söylemiştir. İşte Tevbe suresinde 33. ayette şöyle diyor. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ. Resulünü bu rehberle gönderen odur. Ve dinil hak, hak dinle. Niye göndermiş? Liyuzhirahu aleddini kullihi. Onu bütün dinler üzerine hakim kılmak için. وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ İsterse müşrikler ondan hoşlanmaz. Tabi müşrik kim? Müşrik Allah'ı ikinci sıraya koyandır. Allah'ı ikinci sıraya koyan dediğiniz zaman işte biliyorsunuz Allahü Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'i kendisinin açıkladığını söylemiştir. Estağfirullah, kitabın uhkimet ayatü thumme fussilet milledün hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve habir Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Niye? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani Allah'ı ikinci sıraya koymayasınız diye. Şimdi o açıdan baktığınız zaman bugün maalesef Müslümanlar mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini birinci sıraya, Allah'ı ikinci sıraya almışlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in dünyaya hakim olması kendine Müslüman diyen birçok kimsenin de hoşuna gitmez. Onlara Kur'an okuduğunuz zaman bana Kur'an okuma der bazıları, ama bazıları da çeker gider, dinlemez, kafayı çevirir falan. Şimdi Allah-u Teala'nın bu dini bütün dinler üzerine hakim kılacağını Yahudiler ve Hristiyanlar gayet iyi biliyorlar. Şimdi bu dünya hakimiyeti onlara da söz verilmiştir. Ama bir şarta bağlı, gelecek Nebi'ye inanacaksınız. Onun için dikkat ederseniz işte Mehdi inancı anlatılırken işte Mehdi gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, bir sürü hayali hikayeler anlatılır. Dünya cennete dönecek. İşte Mesih gelecek, şöyle şöyle olacak diye. Aslında o Mesih dedikleri Nebi'dir. O gelecek dedikleri Nebi gelmiştir, Muhammed Aleyhisselam'dır. Mehdi de Mehdi kelimesinin anlamı doğru yolda olan demektir. Ama bugün doğru yola getiren anlamı veriliyor. Geçen de İran'da bir şey gelmişti, bir grup gelmişti. Onların başına, başkanına dedim ki işte Mehdi falan konuşuluyor. Gayet güzel Arapça bilen birisi. O hanımlar değil, İran'dan gelen hanımlar değil. Onlardan önce gelen. Dedim Mehdi kelimesi Arap dilinde ismi fail midir, ismi meful mudur? Yani isim fail olursa hidayete erdiren. İsim meful olursa hidayete ermiş. Yani mümin olmuş demek. Dedi isim mefuldür. E peki dedim sen Mehdi olmak zorunda değil misin? Yani doğru yolda olan demektir. Sen Mehdi olmak zorunda değil misin deyince sustu. Bir şey söyleyemedi. Şimdi bütün buralarda sapmalar meydana getiriliyor. Mesela aynı beklenti şeyde de var. Bedalarda da var. Aynı beklenti Zerdüştlerin kitaplarında da var. Mehdi dediğiniz zaman doğru yolda olan, doğruyu gösteren. Muhammed Aleyhisselam doğru yolda olan bir nebidir ve doğruyu gösteriyor. Mesih dediğin zaman son nebi. Ama çok güzel bir şeyle, organizasyonla bugün Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak, İsa'ya da inanmamak için Mesih demişler. İsa Mesih dememişlerdir. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için İsa gelecek demişlerdir. Bu Zerdüştler ve onun gibi olanlar da Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için Mehdi gelecek demişlerdir. Aslında hepsi aynı şahsı gösteriyor. Bizim onlarla işbirliği içerisinde olan Resulullah zamanından beri Resulullah hayattayken münafıklık yapan Yahudiler vardı. Kur'an-ı Kerim'de bunun ayetleri o kadar çok ki ama ustaca meallerden ve tefsirlerden gizlemişler. Çok usta bir operasyon yapılmış. Şimdi bizimkiler İsa Mesih'e inanıyor. Yani ne Yahudinin şeyi kalsın, hatırı kalsın ne Hristiyan'ın. Mehdi'yi de kabul ediyorlar. Tamam iyi güzel. Ya işte bunların İsa gelmeyecek zaten. Ben gitmezsem o gelmez diyor. Mehdi tamam doğru yolda olan, doğru yolda olan Muhammed Aleyhisselam geldi. Allahü Teala Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'in başında Bakara Suresi'nde İsrailoğullarına şöyle sesleniyor. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. İsrailoğulları size verdiğim nimeti hatırlayın. Aklınıza getirin. Bak ne nimetler verdim, neler verdim size. Ve evfu bi ahdi. Size yüklediğim görevi yerine getirin. Bak gelen Nebi'ye inanacaksınız diye bir göreviniz var. Şimdi açın Yahudi şeylerini, inanç esaslarını, ilmihallerini. Ne derler orada Fehmi?
Hocam diyorlar ki, gelmesi gecikti ama biz yine de bekliyoruz.
Gelecek Nebi'ye inanmak. Yani onlar da imanın şartlarından bir tanesi. Açın bugün. Bugün açın. Ben buraya almıştım, kayboldu burada. Yoksa sen mi götürdün? Gelecek Nebi'ye inanmak. Bunun iman şartlarından bir tanesidir. Gelmesi gecikti ama hala bekliyoruz. Ben bir Yahudi'ye dedim, çok beklersiniz. Siz gelene inanmayın. Çok beklersiniz daha. Şimdi işte size yüklediğim. Onun için dikkat ederseniz Mehdi işte şeyi İsa'yı getirmek için uğraşırlar. Bilmem ne yaparlar falan filan. Boşuna uğraşmalar. Efendim diyor ki size verdiğim görevi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bakın siz o günün dünyasına İslam alemi hakim oldu. Ömer radıyallahu anh döneminde tüm hakimiyet kuruldu. Ama ondan sonra Ömer radıyallahu anh'dan sonra Kur'an'dan ciddi manada uzaklaşma başladı. Ebu Bekir ve Ömer dönemi müthiş bir dönemdir. Ondan sonra Müslümanlar birbirlerini yemeye başladılar. Ondan sonra İslam şey yapmadı. Çünkü İslam gitmedi artık ondan sonra. İndirilmiş İslam yerine uydurulmuş İslam'ı götürmeye başladı. Maalesef bugün her derste söylüyoruz. Mezhepler ortaya çıkarılmıştır. O mezhepler yeni bir din oluşturmuşlardır. O din kesinlikle tek bir merkezden oluşmuştur. O mezhep imamlarının bununla asla ilgisi olduğuna inanmıyorum. Onları savunmak için söylemiyorum bunu. Çünkü onlar en büyük İslam düşmanı olsalar bile, öyle farz edin, aynı yanlışta ittifakları imkansızdır. Bakıyorsunuz bütün mezhepler aynı yanlışta ittifak etmiştir. Tek bir merkezden oluşturulup dağıtılmış Sünnisi Şiisi, ondan sonra işte halkın saygı gösterdiği kişiler de onun başına geçirilmiş. Bu falanın mezhebi, filanın mezhebi de ölmüş bir adam nereden bilecek ya? İsa Aleyhisselam'ı Tanrı yapmadılar mı? İsa Aleyhisselam'ın suçu var mı? Şimdi diyor ki Allahü Teala burada, yani bizimkiler de müşrik konumuna girmişlerdir. Çok üzücü bir şey, Kur'an-ı Kerim'de şirkle ilgili ayetlerden anlamı tahrif edilmemiş bir ayeti bulmak çok zordur. Ondan dolayı Müslümanların hiçbirisi şirki bilmez. Müslüman akaid kitaplarında şirk diye bir konu yoktur. En temel Kur'an'ın en temel yasağı yoktur. Şimdi diyor ki Allah burada ya beni İsrail edkuru ni'meti yellete en'amtu aleykum, İsrailoğulları, size verdiğim nimeti aklınızdan çıkarmayın. Ve evfu bi ahdi, bana verdiğiniz söz vardı. Gelecek Nebi'ye inanacaksın işte. Bugün de dediğimiz gibi gelecek Nebi'ye inanmak hala kitaplarında yazıyor. İşte geldi. Ufi bi ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. İşte dünya hakimiyeti elde edersiniz. O gün İsrailoğullarından kabileler Medine'den çıkmak zorunda kalmışlardı. Müslüman olanları Müslümanlarla birlikte o hakimiyeti paylaştılar. Ve iyyâye ferhabun, yalnız benden korkun, başkasından değil. İşte bugün Ömer radıyallahu anh'tan itibaren İslam olmaktan çıktığı için hikmet unutulmuş. Ulema Allah'ın yerine konarak onların görüşleri Kur'an-ı Kerim'in hikmetleri gibi, yani doğru hükümleri gibi kabul edilmiş. Ve uydurulmuş bir din ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla bugün İslam'ın en büyük düşmanı Yahudi ve Hristiyanlardır. Neden biliyor musunuz? O Yahudi ve Hristiyanlar derken halkı kastetmiyorum. Halk bunu bilmez. Onların ulemasını kastediyorum. En tepe alimlerini kastediyorum. Yahudilerin en tepe alimleri, Hristiyanların en, ama alttakiler bilmez ki. Alttakileri rahatlıkla kandırabilirler. Kandırıyorlar zaten. Çünkü o en tepe alimleri biliyor ki Müslümanlar Kur'an'a uyarlarsa son nebi geldi, çok iyi biliyorlar. Çünkü onlarla bizzat birebir görüşmelerimde kendi ağızlarından bunu duymuşumdur. Evet, Muhammed peygamberdir ama bize değil, size geldi. Ne demek bir? Lafa bak, Allah'ını seversin. Şimdi bunlar çok iyi biliyor ki Müslümanlar Kur'an'a uyarlarsa kısa sürede dünya hakimiyet olacaktır. Şöyle bir araştırın. Bakın, Şam'a girdi Müslümanlar. Diyarbakır'a kadar, Güneydoğu, oradakiler hepsi birdenbire Müslüman oldu. Niye? Çünkü o insanlar biliyordu ki, ha bizim beklediğimiz nebi gelmiş işte. Zaten Allah bize inanmamıza, tamam hemen Müslüman oldular. Kısa sürede Erzurum'a kadar çıktı. Azerbaycan'a gitti. Ta Orta Asya'ya gitti. Niye? Tamam işte, beklediğimiz nebi bu zaten. Kuzey Afrika'ya kısa sürede yayıldı. Hangisinde kılıç kullanıldı? Kaç tane savaş yapıldı? Sadece Roma kendi hakimiyeti kaybolmasın diye bir iki yerde problem çıkardı, o kadar. İşte şimdi tekrar Kur'an-ı Kerim'e dönersek, bugünün imkanlarından da yararlanarak İslam'ı bütün dünyaya hakim kılabiliriz. Bunu çok çok iyi biliyorlar. Onun için size defalarca anlatmıştım. Bakın, tekrar ibret olsun diye tekrarlayacağım. O şey de 2008'di galiba. 8-9 neydi? Bir hata yapabilirim ama 2008 gibi aklımda. O sitemizde var her şey yani. O şey yapan onları bulur. Şeye, Roma'ya, işte Katolik Kilisesi'nin bulunduğu yere gittik. Orada Vatikan Başbakanı birkaç ay önce öldü. Jean-Louis Pierre Turan'la uzun bir görüşme yaptık. Tercüme edenler tam 3 saat sürdüğünü söylediler. Avrupa'nın hemen her tarafında, dünyanın birçok yerinden gelenler vardı. Sadece benimle konuştu. Çünkü onlar biliyor ki, mesela benim her tarafta Kur'an anlattığımı çok iyi biliyorlar. Bizim bu çalışmalarımız yayıldığı zaman kendilerinin çok kötü duruma düşeceklerini çok çok iyi biliyorlar. Bana ilk söylediği söz şu olmuştur. Yanımda da Fethullah'ın diyalogcuları vardı. Orada merkezleri var. Bu bizim başkanımız demişlerdi bana. Bakın çok dikkat edin. Bu bizim başkanımız. Orada bana söylediği ilk cümle, Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. O zaman diyalog yaptıkları FETÖ'cüler neyi kabul etmişler? Kur'an'a uymamayı kabul etmişler. Kur'an'a uymamayı kabul ettim zaten İslam'da uzaktan yakından ilgin olmaz. Orada tam bir münafık olursun, başka hiçbir şey olamaz. Ben de tabii orada gereken cevapları verdim. Onun kayıtlarını maalesef onlar tutuyordu, Fethullahçılar alıyorlardı. Kayıtları maalesef silindi. Eğer o kayıtlar yayınlansaydı, Tayyip Bey'in 1 minute'ünü hiç kimse aklına bile getirmez. Orada o söylenen sözlerdi. Orada başbakana gereken her şeyi söyledim. En sonunda öyle bir heyecanlandı ki şöyle yaptı. Tabii canım dedi. Sizinle diyalog yapmayıp da kiminle yapacağız? Bakın, başbakanın makamındasınız. Korkuyu görüyor musunuz? Koltuğunu duvara kadar sürdü. Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz dedi. Birkaç ay sonra şeyde bir toplantıya çağrılmıştım. Viyana'da bir günde 20'nin üzerinde resmi gayri resmi toplantılar yaptım. Fazla vaktim yoktu çünkü. Orada da dediler ki son yapılan istatistiklere göre İslam Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Şimdi dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanların büyükleri işte. Az önce Jean-Louis Pierre Turan'dan bahsettim. Bunlar en tepe adamları. Bunlar çok çok iyi biliyorlar ki Müslümanlar Kur'an'a uyarlarsa biz biteriz. Zaten bana bunu bizzat onların bir kardinali söyledi. Bütün kardinallerle de görüştüm. Ben çağırmışlar tabii, siz de çok iyi bilirsiniz ki Allah'a şükür o kadar yoğunumdur ki yani ta şeyden itibaren hiç boş, yani öyle bir sen ne zaman boşsun, ne zaman tatil yaparsın falan filan. Yani sen mesela kızıma sor ki benim kızım hiç tatil yaptığımı hatırlıyor mu? Hatırlıyor musun kızım? Yani ne gecesi, ne gündüzü, ne şu, ne bu hiç. Şimdi son derece yoğun olduğum için her zaman gelen yazıya bakmamışım. Bizim büyükelçi geldi şeyde. O Vatikan Büyükelçisi dedi ki, hocam dedi, ben böyle bir program hiç görmedim şimdiye kadar dedi. Bu ne ya dedi. O kadar özel bir, o kadar değerli bir şey davetli olarak çağırmışsınız ki buraya dedi. Bu ne ya? Bütün kardinallerle görüştük. Kardinallerden birisi aynen şunu söyledi. Kilise bitti dedi. Bitiyor değil, bitti. Katolik Kilisesi için. Kardinal onlar için çok önemlidir. Bakan seviyesindedir. O kardinal da şeyden sorumluydu. Kiliselerin, dünya çapındaki kiliselerin organizasyonundan sorumlu olan şey. Yani Katolik kiliselerin. Biz dedi merkezi ayakta tutmaya çalışıyoruz ki yarın bir gün Katolik olmak isteyen olursa hiç olmazsa merkez ayakta kalsın. Onun için bugün şeyde Avrupa'da yani Amerika'da da bu konuda çok hatıralarım var ama Avrupa'da daha fazla hatıralarım. Başka ülkelerle de ilgili var ama Avrupa'da Avrupa'nın ötesine geçmeyelim. Şeyde o Vatikan'daki toplantıyı organize eden Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi. Ki onunla yaptığımız sözleşmeyi bir okuyun. Muhteşem bir şeydir yani. İslam'a ne kadar büyük önem verdiklerini görürsünüz. Yani siz bu dışarıdan görüntüye bakmayın. İşin içine girdiğiniz zaman işler değişiyor. Şimdi şeyden en son gittiğimde dekanın odasında oturuyorum o fakültede. Boşnak Muhammed adında bir delikanlı var. Orada doktora yapıyor. Dekan ona o kadar şey yapıyor ki kimse rahatsız etmesin diye kendi odasını almış. Orada rahatsız ederler diye kendi odası. Gel burada çalış demiş. Bak, gösterilen itibarı görüyor musunuz? Orada ben ona sordum. Dedim ki sen kaç yıldır buradasın? Dedi 5 yıldır. 5 yıldır bir tane Katolik gördün mü? Dedim. Dünyanın en önemli Katolik fakültesidir. Dedi ki ilk geldiğim seneler görmüştüm. Şimdi bakın onlar gerçekten tamamen bittiler. Ondan dolayı Müslümanlar da bitirmeye çalışıyorlar. Bugünkü din anlayışıyla Türkiye'de de İslamiyet bitti. Bitiyor değil. Ama çok şükür o biten yapı yeniden filizlenen yapının gübresi haline geldi. İslam Allah'a şükür çok ciddi manada filizleniyor Türkiye'de. İslam aleminde de bunun az çok bir ciddi hareketleri var. Dünyanın birçok yerinde yeniden yeşermeler var. Bu yeniden yeşermeler hakimiyeti kaybedeceklerini kesin olarak bilenleri rahatsız ediyor. İşte dünkü o olayı yapan bir kısım gençleri harekete geçiriyor. Ve şey yapıyorlar. Takım olaylar meydana getiriyor. Burada bizim yapacağımız şudur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin politikasını gütmektir. Ama ondan önce şu İslamofobi denen olayın ne olduğunu bir fehmiden dinleyelim. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz yaşantı içerisinde olaylar belli bir silsileyle hareket etmiyor. Pat diye karşınıza çıkabiliyorlar. Ne o cuma namazına gidenler, o lanet aşağılık saldırıda öldürülen insanlar, ne de biz sabahleyin kalktığımız zaman bugün böyle bir olayla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Paldır küldür gelişti. Şimdi bir katliam yaşandı. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Nereyle irtibatlandırmamız lazım? Konuşurken hangi kavramları kullanmamız lazım? Bunları iyi seçmek zorundayız, iyi bilmek zorundayız. Çünkü ortada bir suç varsa insanlarda hemen bir suçlu arama gayreti ortaya çıkıyor. Peki kimi suçlayacağız? Suçlarken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar son derece önemli. konumuzla doğrudan alakalı olduğundan İslamofobi kavramını bilmek zorundayız. Çünkü saldırıların ardından hemen İslam Müslüman şeysi birdenbire alevlendi. İslamofobidir, saldırgandı, işte Müslümanlar da şunu yaptı, öbürü bunu yaptı gibi. Hemen tartışma mecrasından çıktı. Ölenler, öldürülenler neredeyse unutuldu. Konu İslamofobiye geldi. Acaba bu cinayetler neden işlendi? Acaba yenisi yapılacak mı? Yapanlar neden yaptılar? Hangi sahiplerle hareket ediyorlar gibi bir takım düşünceler, anlayışlar ortaya çıktı. Arkadaşlar, İslam'ın kelime anlamı barış demektir. Barış, huzur demektir. Peki fobi nedir? Fobi eski bir Yunan tanrısının adıdır. Dehşet ve korku saçan bir savaş meydanlarında dehşet ve korku saçıp insanları ürküten bir Yunan tanrısının adıdır. İslamofobi terkibi boşuna uydurulmuş değildir. Sistemli bir seçimdir. İslam dinini korku ve şer tanrısı gösterebilmek için bilinçli bir politikanın ortaya attığı bir kavramdır. Bu kavram ilk olarak 1922 yılında Alfonso Dinet tarafından kullanılmıştır. Kendisi Fransız oryantalisttir fakat bir Müslümandır. O müspet manada kullanıyor. Yani İslam'dan korkmayın, korkulacak ne var, işte neden İslam'ı korku gibi gösteriyorsunuz gibi bir manada kullanıyor. Daha sonra İslamofobi özellikle 1990'lı yılların başlarından ortalarına doğru daha da revaç buldu. İşte Hollywood'daki filmler, ne bileyim işte bir takım gazete yazarları, dergiler, makale yazarları, filmlerde, efendim tiyatral söyleşilerde, romanlarda falan yer bulmaya başladı. Bunda bir nedeni var. Sovyetlerin çöküşünden sonra Batılılar kendilerine bir düşman aradılar. Düşman olarak da İslam'ı seçtiler. Bunu da Medeniyetler Çatışması isimli kitabında Huntington açıklıyor, anlatıyor. Zaten şu anda konuşmuş olduğumuz İslamofobi şu günkü kavramıyla Huntington'ın Medeniyetler Çatışması tezinden üretilerek ortaya çıktı. Bugün 2001 yılında bu İkiz Kulelere saldırılmasıdır, Balkan Savaşları, Afgan Savaşı'dır, bu karikatür krizidir. Bunları üst üste koyduğumuz zaman sürekli terörü, şiddeti İslam'la özdeşleştirme, ya bu Müslümanlar yeryüzünden yok edilmeyi hak ediyorlar havası uyandırma şeyi var, politikası var. Dün yaşanan olay da hakim unsur olmak üzere elbette ki bir İslam karşıtlığı var. İşte öldüren şahsın, bu cinayeti yapan şahsın silahına bakıyorsunuz. Üzerinden işte Sırpça yazılar, efendim bir Osmanlı karşıtlığı, işte verilen tarihlere bakıyorsunuz. Osmanlı ile Batı ilişkileri arasında kilit tarihler oluşturuyor. Ancak olayı tek yönlü bu şekilde değerlendirmek isabetli değildir. Bu noktada gündemimize almamız gereken bir kavram daha vardır. Nedir o? Xenofobi. Yani yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı. Yani o adam bunları yaparken, bu cinayetleri işlerken elbette ki İslam'a karşı bir öfkeyle yapmış olmalı. Çünkü hani Müslüman değilden öte bu belki de insanlık vasfıyla kaybetmiş. Yani 50 tane adamı takır takır öldürüyorsunuz. Ama bunu sadece İslam düşmanlığıyla yapmış olamaz. Xenofobi arkadaşlar göçmen karşıtlığı demektir. Bu da Fransız ihtilalinden sonra işte gelişen bilim, akıl, şu bu. 1930'lu yıllara geldiğimizde ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla artık işte milliyetçilik akımlarının daha da gelişmesi, efendim işte herkes kendi devletini kurmalı, tek bayrak, tek vatan, tek falan diye şövenizme, işte ne bileyim ya da diğer adıyla fanatizme varan, işte ne bileyim çeşitli şeylerin, ideolojilerin ortaya atmış olduğu bir şeydi xenofobi. Hepiniz bilirsiniz Amerika'daki zenci karşıtlığını. Gerçi bu kelimeyi kullanmak bile sakıncalı, rencide oluyorlar. Efendim işte Avrupa'da Türk ve Müslüman karşıtlığını da hepiniz biliyorsunuz yine. İşte bundan ötürü Yeni Zelanda'da işlenen cinayeti sadece İslam'la özdeşleştirmek isabetli değildir. Elbette ki işin içerisinde bir Müslüman karşıtlığı vardır ama sadece bu değildir. Yani o cinayetleri işleyen insan Müslümanların geleneksel din anlayışındaki yanlışları bahane ederek bunu yapmadı. Orada Müslüman varlığından rahatsız olduğu için bunu yaptı. Bir de dikkatinizi çekerim. Dünyada çeşitli katliamlar oluyor her 3-5 senede bir tekrar ediliyor. Bu katliamların yapılmış olduğu coğrafyalar ne hikmetse internette taratın, bir istatistik araştırmalarını bir inceleyin. Müslümanların, insanların en rahat yaşamış olduğu ülkeler. İşte Norveç, Yeni Zelanda. Buradan şunu anlıyoruz. Bu türlü cinayetler, bu İslam karşıtlığı, yani Müslümanın olduğu her yerde problem olur anlayışı dünyanın en ücra, en sakin yerlerine dahi taşınıyor. Bu yüzden benim korkum bundan sonra yapılacak olan saldırılar, yani şimdi bir lokomotif nereye giderse arkadaki vagonlar da oraya gider. Biz İslamofobinin, bu xenofobinin, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının yeni cinayetler, yeni katliamlar işleteceğini biliyoruz. Bundan eminiz. Bu katliamların inşallah böyle bir şey yaşanmaz ama insanlığın daha sakin yaşadığı coğrafyalara taşınacağından korkuyorum. Öyle bir endişem var. Bunu söyleyeyim. İslamofobi en genel tanımıyla Müslüman kimliğimizden ötürü bize yapılan her türlü saldırı, tacizi içerir. Dolayısıyla maalesef Müslümanların içerisinde de İslamofobik faaliyetler çıkabiliyor. İşte mesela oraya girmek istemiyorum ama söylemeden geçemeyeceğim. Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerden rahatsız olmak aslında bir tür İslamofobidir. Dışarıdan gelmiş olan bir takım sahiplerle, etkilerle bu dini bu şekilde insanlara nasıl anlatırız sıkıntısı, kaygısı yaşayan insanların Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olmaları da aslında farkında olmadan yakalanmış oldukları İslamofobik bir harekettir. İslamofobi kavramının biz Müslümanlar açısından önemi şudur. İnsanların zihinlerini İslam'dan nefret eden, İslam'ı tanımayan insanların kitaplarıyla doldurduklarından Müslüman gördüğü zaman insan kaçınılması gereken, korkulması gereken, ürkülmesi gereken bir şey zannediyor. Bu yüzden bu kavramı bilip, bu kavramın nasıl ortaya çıktığını inceleyip, sosyolojik tahliller yapıp, gerekirse efendim bu konuda daha fazla çalışmalar yapıp ümmeti Muhammed'i bilgilendirmek zorundayız. Kavramsal olarak her ne kadar 1920'li yıllardan sonra ortaya çıksa da zihniyet bakımından İslam korkusu, ya daha doğrusu İslam'a karşı insanları korkutup ürkütmek daha şeytandan beri vardır. Hatta diyebiliriz ki ilk İslamofobik faaliyetler şeytan tarafından başlatılmıştır. Mesela diyor ki Hazreti Adem'e, bu ağaçtan yersen işte kral olursun, ölümsüz melek olursun. Aslında bir yandan da şu korkuyu ona tetikliyor. Ya yemezsen buradan çıkarsın. Bak bunlardan mahrum kalırsın. Allah'ın emrine karşı bir korku panik havası uyandırıyor. İslamofobiklerin Kur'an-ı Kerim'deki kavramsal karşılığı evliyahü şeytandır. Şeytanın dostları olmalarıdır. Bunların ortak özelliği budur. Bu şeytanın dostları bizleri korkuturlar. Nasıl korkuturlar? Nasıl bizi İslam'a karşı ürkütürler? En'am suresinin 112. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, her bir nebiye insanlardan ve cinlerden şeytanlar musallat ettik. Bunlar da zuhrufel kavl, yani süslü kelimelerle, süslü kavillerle onları tahrik edip endişeye, paniklemeye sürüklerler. Bu yüzden bu organizasyonun iblisten beri var olduğunu unutmayalım. Fakat burada sorulması gereken bir önemli soru daha var. Resulullah zamanında İslamofobik faaliyetler nelerdi? Var mıydı, nelerdi? Ve Resulullah'ın tepkisi neydi? Yani burada yoğunlaşmak daha isabetli olur. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de ve kâle lezîne keferû, kafirler dediler ki diye başlayan ayetlerin tamamı İslam'a karşı bir fobi uyandırma, bir kışkırtma ve bir korkutma içerir. Dolayısıyla bu ayetleri bilirsek aynı zamanda gelecek çağlarda, gelecek nesillerde İslam karşıtlarının nasıl hareket edeceklerini, nasıl propaganda yapacaklarını, Müslümanları nasıl tahrik edeceklerini de öğrenmiş oluruz. Mesela bir tanesini okuyalım. Fussilet suresinin 26. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Şu okunanı dinlemeyin. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ Yani gavf yapın, ıslıklayın, bağırın, çağırın, alay edin, küçümseyin, hafif görün. لَاَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki onlara galip gelirsiniz. Şimdi Allah-u Teala burada kafirlerin Kur'an-ı Kerim okunduğu zamanki rahatsızlıklarından bize bahsediyor. Bu adamların Kur'an'a karşı nasıl yaygaralar yaptıklarını, işte bunlar eskilerin masallarıdır, bu adam Mecnun'dur, kim bilir kimden öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerini bir araya getirdiğimiz zaman bunları görüyoruz, öğreniyoruz. Şimdi olayın buraya kadarki kısmı özetle böyle. Elbette ki detayları var ancak buraya sığmaz. Siz de takdir edersiniz ki bu kadar kısa bir süre içerisinde konuyu bütün detaylarıyla ortaya koyamayız. Bununla ilgili yapılmış olan çalışmaları daha detaylı incelediğimiz zaman görüyoruz. Daha çok şey ortaya çıkıyor, daha çok veri ortaya çıkıyor. Ben başka şeylerden de bahsetmek istiyorum yine bu konuyla alakalı. Şimdi olay bir Hristiyan coğrafyasında işlendi. Yani halkın çoğunluğunun Hristiyan olduğu yerde işlendi. Şimdi sosyolojik olarak biz Müslümanlar yeryüzünde en kalabalık toplumumuz Hristiyanlardan sonra. O zaman yeryüzünde birbirlerine en fazla kara sınır olan ülkeler Müslümanlar ve Hristiyanlardır. Dolayısıyla olayın Müslüman-Hristiyan ilişkisi içerisinde de değerlendirilmesi gerekir. Hristiyanlar biz Müslümanlara nasıl bakıyorlar? Hristiyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Pavlus'un mektubunun etkileriyle şöyle bakıyorlar. Bakınız Galatyalılara mektubun 1. bölümü, aynen okuyorum 7. cümle. Gerçekte sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çabucak dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çağırtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek, ister bildiğimize ters düşen bir müjde bildirilsin, kim bunu bildirirse bildirsin ona lanet olsun. Dolayısıyla Pavlus diyor ki, benim anlattığım İsa'nın Mesih'in dışında başka bir İsa, başka bir İncil anlatana lanet olsun. Hocam buradan şunu da anlıyoruz. Pavlus hayattayken yaymaya çalıştığı şirke karşı çıkanlar var.
Olmaz olur mu? İşte
nasıl dönebiliyorsunuz diyor İsa Mesih'in Tanrı olduğu inancından. Sizi kim kandırdı diyor. Bu yüzden tehdit ederek diyor ki işte başka bir İsa anlatana lanet olsun. Demek ki o zamanlar böyle bir kavga var. Yani insanlar İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olduğuna inanmıyorlar. Bu konunun başka bir boyutu. Şimdi bu ve bunun gibi cümlelerden hareketle, İncil'in bunun gibi pasajlarından hareketle bunu söylememiz lazım. Yani Hristiyan tarikatları, mezhepleri, cemaatleri kendi din adamlarını yönlendirmesiyle Muhammed Aleyhisselam'a sahtekar gözüyle bakarlar. Ne yazık ki bu şekilde hareket ederler. Biz Müslümanları da bir sahtekarın peşinden giden insanlar olarak değerlendirirler. Hatta İncil'in başka yerlerine baktığınız zaman Paulus'un mektuplarının işte yeryüzünde iki tür insan vardır. Bir şeytanın soyundan gelen, bir de Tanrı'nın soyundan gelen. İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu kabul etmeyenler şeytan soyundan gelmişlerdir. Böyle bir inanç hakim. Şimdi siz karşıdakini şeytanlaştırırsanız onu yok etmeyi mübah görürsünüz. Hatta gerekli görürsünüz. Çünkü o olmasaydı, onların gözünde şöyle bir anlayış var. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı insanlar İsa'ya tam olarak inanacaklar. O geldi her şeyi bozdu. Böyle bir anlayış var. Bu yüzden İslamofobi araştırmaları yapılırken Hristiyanlığın Müslümanlara ve İslam'a nasıl baktığını da kesinlikle bilmek zorundayız. Hemen şunu da ilave edelim. Dünkü saldırılardan sonra efendim işte bu Hristiyan terörüdür. Bütün Hristiyanlar böyledir. Bunların eline düşsek bizi böyle yaparlar. Ya da bu Yahudi terörüdür. Yahudi bilmem nesidir. Arkadaşlar bu türlü genellemeler asla doğru değildir. Eğer siz böyle genellemeler yaparsanız o zaman dünyanın bilmem hangi yerinde bir Müslümanın yapmış olduğu cinayeti de abartıp kabartıp bütün Müslümanlar böyledir diye yayacaklar ve aleyhimize kampanya başlatacaklar. Zulmün dini yoktur. Kim yaparsa yapsın yanlıştır. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'e göre suçların şahsiliği prensibi esastır. Bir suçu işleyen sorumludur. Onun kliği, cemaati, camiası değil. Bu yanlış bir söylemdir. Arkadaşlar bakınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki لَيْسُوا سَوَاءَ Hepsi aynı değildir diyor. Allah-u Teala hepsinin aynı olmadığını, genelleme yapmanın yanlış olduğunu söylediği halde bütün Hristiyan dünyayı terörist görmek bu doğru değil. Efendim onlar bizi öyle görüyorlar. Onlar yalan söylüyorlar. Tamam da yalana yalanla cevap verilmez ki. Onlar yalan söylüyorlar diye biz daha güçlü bir yalan mı uyduracağız? Böyle bir şey olur mu? İslamofobiklere yapabileceğimiz en büyük eylem onlara karşı, onlara vereceğimiz en büyük ders Kur'an-ı Kerim'i hayata tatbik etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yapılan tacizlere nasıl cevap vermesi gerektiğine dair ayetler vardır. Mesela benim aklıma gelen, ilk aklıma gelen Furkan suresinin 63. ayeti. Allah-u Teala buyuruyor ki, işte Rahman'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki yeryüzünde vakarla yürürler. Kendilerine diyor laf atan olursa cahillerden size selam derler. Allah selamet versin. Yani Kur'an'a baktığımız zaman huzuru bozan taraf asla Müslüman olmamalıdır. Asla biz olmamalıyız. Ayrıca burada asıl üzerinde durmamız gereken bu özellikle bu Yeni Zelanda olayıyla alakalı. Çünkü şuur altımızda o var. Çünkü o üzüntüyle uyandık. Hala da etkisini taşıyoruz. Şunu söyleyelim. Bu türlü hadiseler yaşandığı zaman Müslümanlar olarak ne tepki vermemiz lazım? Yani belli bir cemaati mahkum etmek, olayla alakası olmayan insanları suçlamaya çalışmak ya da hiç alakası olmadığı halde mağdur biz olduğumuz halde geleneğimizden ötürü bize böyle davranıyorlar diye neredeyse cinayette sanki Müslümanlar işlemiş, Müslümanlar planlamış gibi gösteriyor. Bunlar çok yanlış şeylerdir. İşin doğrusu şudur ki Müslüman olmayanların Müslümanlara karşı belli bir öfkesi ve tepkisi var ve bu olacak. Bu tepkinin katliama dönüşmesi, fiili eyleme dönüşmesi bizi rahatsız ediyor. Şimdi bunlara ilaveten okumadan geçmek istemediğim bir şey var. Avrupa ve Amerika, bunlara tek bir çatı altında batı diyoruz biz. Dünyayı ikiye ayırırlar. Dünyanın eğitime muhtaç, gelişmemiş, cahil, tıpta, bilimde, fende, fizikte geri kalmış kısmına doğu derler, kendileri de batıdırlar. Batının doğuya bakışı nedir? Şimdi Avrupa'nın Doğu İmajı isimli eserinde Rana Kabbani, Muhammed Aleyhisselam'a ön yargı ve nefreti şöyle nakleder. Şimdi bütün doğullar Müslümandır, bütün Müslümanlar gericidir, özdeşleşmiş durumdayız şu anda. Bakın ne diyor. Muhammed, eflatun giyinen, dudakları boyalı, kokulu şeylerden ve çifletmekten hoşlanan elebaşı bir tecavüz olarak tasvir ediliyordu. Bakın bugün anlatıldığı zaman bizim güleceğimiz şeyler bir zamanlar Avrupa'da modaydı. Bir topluma bilim adamları, din adamları, siyasiler ve işte akademisyenler, kanaat önderleri şey yaparlar, öncülük ederler, onun yapısını şekillendirirler, zihinsel yapısını şekillendirirler. Mesela İtalyan edebiyatının en ünlüsü Dante'dir. Dante'ye göre Resulullah cehennemin en dibindedir. Yani Voltaire, efendime söyleyeyim, Victor Hugo, bunların hiçbirisi diğerinden farklı değildir. Avrupa'da, orta çağda Resulullah'la alay etmek modaydı. Yani bir tane roman yazılmasın ki içinde Resulullah'a küfredilmesin. Bir tane tiyatro oynatılmasın ki içinde mutlaka Müslümanları taciz edecek bir hareket bulunmasın. Böyle bir şey mümkün değildi. Bakınız, şimdi size bir şey söyleyeyim. Muhammed aslında bir kardinaldi. Papa seçilemediği için İslam diye bir saçmalık uydurdu. Muhammed'i Türkler öldürdü. Muhammed Türkleri ikna edemeyince Türkler onu öldürdüler. Böyle bunlar Avrupa'da inanılmaz bir şekilde savunuluyor. Ve hocam hala bunların inananları var.
Onlar Türk dedi mi bir adamların renkleri değişir yani.
Neden değişiyor?
Çok korkarlar Türkler.
Şeye,
Kur'an-ı Kerim'e ne diyorlar? Türklerin İncil'i. Adam Müslüman oluyor, sen Türk oldun diyorlar. Bakınız çetnikler Boşnak katliamı yaparken biz Türk öldürüyoruz diyorlardı. Bunu unutmayın ki o dünkü katliamı yapan insanlar da işte bakıyorsunuz bilmem hangi ülkenin generalleri, işte ülke etnik isim falan vermek istemiyorum çünkü konu sapmasını istemiyorum. İşte bilmem hangi ülkenin generali, bilmem hangi tarih olayın arka tarafında bir ırkçı bir tepki var. Bakınız bundan birkaç yıl önce Türkiye'de galiba geçen sene Sakarya'da Suriyeli bir hanımefendi, hamile bir hanımefendiyi tecavüz edip katlettiler, çoluk çocuk öldürdüler, hayatını zindana çevirdiler. Şimdi bir insanın katil sayılabilmesi için kaç kişi öldürmesi lazım? 50-60 kişi öldürecek de ondan sonra mı olay duyulacak? Hayır. Irkçılık nerede ortaya çıkarsa çıksın, nerede türerse türesin, kim tarafından yapılsa olsun merduttur, reddedilmesi, aynı şekilde lanetlenip defedilmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla lütfen hani onlar biz diye ayırmayalım. Kendi içimizdeki yanlış yapanları da mutlaka görelim. Şimdi diyor ki kitabın devamında Nogent Gilbert kaleme aldığı Muhammed biyografisinde onun kusurlarını sözlerle kanıtlamaya çalışıyor ve sonra şöyle diyor. Onun kötülüğü akla bilecek tüm kötülükleri kat kat aşar. Şimdi zihinsel arka planında bunlar olan, bunlara göre eğitim alan bir toplum İslam'a ve Müslümanlara nasıl bakacak? Avrupa'da atasözleri içerisinde Türk'ü ve Muhammed Aleyhisselam'ı kötülemeyen bir tane var mı? Bir inceleyin bakalım. Türk gibi sigara içmek, Türk gibi bilmem ne yapmak, Türk gibi şunu yaptı, Türk gibi konuştu. Mesela bakınız bir Macar bir olayın ne kadar kötü olduğunu anlatırken şöyle der. Ya Mohaç kadar mı kötü oldu? Avusturya Macaristan Krallığındayken Osmanlı'da Mohaç Meydan Muharebesi'nde yenilgiye uğrattık onları. Bir iş ters gittiği zaman Mohaç kadar mı kötü oldu der. Yani şuur altlarında bir Türk karşıtlığı, bir İslam karşıtlığı var. Bunu görelim.
Mesela burada bir cümleyle sana katkıda bulunayım da. Şimdi eskiden ben Fransızcayı çok iyi bilirdim. 76'dan beri hiç konuşma fırsatı bulamadığım için maalesef unuttum. Fransızlar mesela bir romanda bir kahramanı methediyor. En son nokta Türk gibidir. Daha ondan ötesi olmaz. Bir de bir gün müftülükteyim. Birisi bir Fransız Müslüman olmak için gelmiş. Deterjman da var yanında. Şey yapamam, bir türlü anlayamıyorum arkadaşımız. Beni çağırdılar. Gittim oraya. Ya dedi bu adam Türk olmak istiyorum diyor. İçişleri Bakanlığı'na müracaat et. Git İçişleri Bakanlığı dedi. Dinlemiyor. İlla ben Türk olacağım diyor. Şimdi tercüman da bilmiyor. Dedim ya Avrupa'da Türk olmak demek Müslüman olmak demektir. Çünkü onlar Müslümanla Türk'ü ayırmazlar. Ben dedim sen Müslüman olmak istiyorsun. Tabii dedi. Ya diyor bana diyor ki Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor buranın. Yani olay budur.
Bunlar var hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakınız Hüseyin Yaşar Hoca'nın Hristiyan dünyasında Kur'an karşıtı söylemin tarihsel kökleri diye bir kitabı var. Şimdi bu kitabı okursanız bugün İslam'a yapılan saldırıların nasıl neşet ettiği, kimler tarafından üretildiği burada kayıtlıdır, yazılıdır. Fazla şey yapmayalım. Ayrıca dün biliyorsunuz bir katliam vakası yaşandı. Ancak bu ilk değil, görünüşe göre son da olmayacak. Şimdi James Hayton yazmış olduğu bir kitap var. Kutsal Nefret. 90'lı yılların dinsel çatışmaları diye. Okuyun kitabı sanki bugünü anlatmış. Bundan 20 sene sonra okuduğunuz zamandan sanki bu şeyi anlatmış. Gene bu zamanı anlatmış gibi görürsünüz. Yani bu dinsel nefretin hakim olduğu her yerde cinayetlerin işlenmesini bekleyin. Mesela bu kitapta okumuştum yine. Bir kazı bırakıyorlar. Kaz da gidiyor işte Yahudi mahallesine Almanya'da. İşte bu kaz Tanrı tarafından gönderildi. Bu kaz kutsaldır. Ancak Tanrı'nın sevmediği insanları tespit etmek için görevlendirilmişti diyerek Yahudilerin evlerini muhasara altına alıyorlar. Onlar çocukları Hristiyanlar tarafından öldürülmesine kendi gözyaşları içerisinde çocuklarını öldürüyorlar. Kendileri de ondan sonra yakılarak katlediliyorlar. Dolayısıyla yani bu cinsel, etnik, nefret bu türlü cinayetleri, bu türlü şeyleri doğuracaktır yani. Şimdi bunlara ek olarak şunu da ilave edelim. Az önce bunun Hristiyan terörü ya da Yahudi terörü olarak adlandırılmaması gerektiğini söyledik. Bunu şu sayede söylüyoruz. Yahudilerin içerisinde ultra ortodoks Yahudiler Siyonizme karşıdırlar. Yani Yahudilik ve Siyonizmi ayıralım. Hristiyan terörüyle işte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onlar müstekbir değillerdir, kibirlenmezler dediği Hristiyan din adamlarını birbirinden ayıralım. Bunlar aynı şeyler değillerdir. Bunu söyledikten sonra Tevrat'ta adam öldürmekle ilgili, yani haksız yere cinayet işlemekle ilgili kısımlar var. Hocam dün Tevrat'ı okurken çok ilginç bir yere karşılaştım. Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna verdiği öğütlerin aynısını, benzerini Davut Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'a veriyor. Ve orada şöyle diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 10 ve 15. cümleler. Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma. Hatırlayın hocam Kalem suresinde günahkara fela tutuyor. İşte o onlar hocam. Tam hatırlayamadım. Şöyle diyebilirler. Bizimle gel. Adam öldürmek için pusuya yatalım. Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Bir sürü değerli mal ele geçirir. Evlerimizi ganimetle doldururuz. Gel sen de bize katıl. Tek bir kesemiz olacak. Oğlum böyleleriyle gitme. Onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar. Çekinmeden kan dökerler. Yine Tevrat'ın yaratılış bölümünün biz Tevrat diyoruz tabi komplesinde Tanah'tır. Onu da şey söyleyelim. 25. cümlesi şöyle. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalısın diye İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a yakarışından bahsediyor. Yine Mısır'dan çıkış 23. bölüm 7. cümle. Yalandan uzak duracak. Allah-u Teala'nın burada Musa Aleyhisselam'a ve bütün Yahudilere verdiği emir. Yalandan uzak duracak. Suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksin. Çünkü ben kötü kişiyi aklamam. Yani katil olursan senin yanında olmam diyor Allah-u Teala. Bir insanı haksız yere öldürürsem. Yine Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölüm 17. cümle. Adam öldürmekten vicdan azabı çeken mezara dek kaçacaktır. Kimse ona yardım etmesin. Hani görüyor musunuz? Haksız yere insan öldürmeyle alakalı Tevrat'ın emir ve yasakları bu. Fakat tarih içerisinde elbette ki tıpkı Muhammed Suresi 4. ayeti köleliği kaldırmasına rağmen, cariyeliği kaldırmasına rağmen buna delilmiş gibi gösterenler çıktığı gibi Tevrat'ı da böyle çarpıtıp kendi siyasi, dini emellerine alet eden sapkınlar da ortaya çıkmıştır. Yine Matta İncil'inde, İncil'e bakalım bu sefer, Hazreti İsa ne diyor? Matta İncil'in 19. bölümü 18-19. cümleler, Markos İncil'inin 10. bölümü 19. cümle, Luka İncil'inin 18. bölümünün 20. cümlesi aynı. Tevrat'taki bu emirleri komple tekrar ediyor. Adam öldürmeyeceksin. Nokta. Yakup'un mektubu var. Bu Yakup İsa Aleyhisselam'ın kardeşi olduğu rivayet ediliyor. Şöyle diyor İncil'in içerisinde. Nitekim zina etmeyeceksin diyen aynı zamanda adam öldürmeyeceksin de demiştir. Zina etme. Zina etmez. Ama adam öldürürsen yasayı yine de çiğnemiş olursun. Dolayısıyla Tevrat'a ve İncil'e birlikte baktığımız zaman görüyoruz ki adam öldürmek suçtur. Adam öldürmeye teşvik edenler, adam öldürmeye tahrik edenler Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemişlerdir. Toparlayacak olursak, dünkü cinayet özelinde konuşalım. Dün işlenen katliamlar, dün işlenen bu korkunç menfur saldırı sadece Müslüman olduğumuz için değil, aynı zamanda yabancı düşmanlığından da hareketle oradan beslenmiştir. Ve bu cinayetin failleri ve yeryüzünde bundan sonra ortaya çıkacak ırka dayalı, dine dayalı cinayetlerin asıl failleri bunları körükleyen, destekleyen ve bunlara susanlardır. Başka hiç kimse değildir. Dolayısıyla bu konuşmamı ben burada sonlandırıyorum. Bu kadarla iktifa ediyorum. Buyurun hocam.
İyi, peki. Şimdi bu ya şu anda mescitlere hücum ediliyor, öldürülüyor. Bugün bir kardeşimize bir mesaj gelmişti. Diyor 9 yaşındaki yeğenim diyor ki bundan sonra camiye gitmeyelim, baksana adamları öldürüyorlar falan diye. Bu yeni değil. Bunun tarihi eski. Bugün Yahudiler ve Hristiyanlar bize karşı birleşmiş vaziyetteler. Aslında ikisi de bizi büyük düşman gördükleri için birleşmiş görünüyorlar. Yoksa birbirlerini asla sevmezler. Bakara suresinde Allah-u Teala onları anlatırken diyor ki Sazbegaletil Yahudu leysetil nasari ala şey. Yahudiler der ki Hristiyanın bir temeli yok. Ve galetil nasara leysetil Yahudu ala şey. Hristiyanlar da Yahudiler için aynı şeyi söylerler. Ve hum yettûne kitâbe. İkisi de aynı kitap okur. Hristiyan da Tevrat'a inandığını söyler. Yahudi de. O Tevrat hepsini anlatıyor ama Tevrat umurlarında değil maalesef. (Gülüyor) كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Hiç bilmeyenler de böyle söylüyor. Bunların bir temeli yoktur diye. فَاللّٰهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتِلِفُونَ İhtilaf ettikleri konuda Allah-u Teala aralarında hükmünü verecek. Şimdi bunlarla ilgili söylediği Cenab-ı Hakk'ın Bakara 114'te وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının alınmasını, Allah'ın kitabının okunmasını yasaklayandan daha zalim kimdir? Bakın Allah'ın mescitte dediği burada Yahudilerin ve Hristiyanların mabetleridir. Bir kere onlar kendileri Allah'ın kitabının yani Tevrat'ın ve İncil'in kendi mabetlerinde anlaşılmasını müsaade etmedikleri için bugün de şey öyle. Mesela ben Süleymaniye Camii'nde sabah namazlarını genellikle kıldırırdım. Namazda okuduğum ayetlerden bir kısmını namazdan sonra cemaate anlatırdım. Bunun resmi belgesi içeride var. 2002 yılında cemaatin kafasını karıştırıyormuşum diye resmen yasaklandım. Niye karışıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman doğrular ortaya çıkıyor. İşte o zaman Allah'ın mescitlerinde Allah'ın kitabının Allah'ın adının anılması demek Allah denilmesi değil. Allah her yerde Allah diyor. Herkes Allah diyor. Ama Allah'ın emir ve yasaklarının öğretilmesine karşı çıkanlar. Bugün Türkiye'de öyle. 21 yıl vaaz ettiğimiz Süleymaniye Camii'nde namaz kıldırmak yasak. Ben %100 eminim ellerinde yetki olsa namaza girmemizi yasaklarlar. Tavırlar çünkü onu gösteriyor. Ne oluyor? Onlar da işte öyle. Esas şey bu. İnsanlar camiye Resulullah zaman da dinini öğrenmek için gidiyordu. Namaz Allah'ın kitabını öğrenmek için kılınır. İşte وَمَنْ اَظْلَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اِنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ İçinde Allah'ın adının anılmasını, Allah'ın kitabının öğretilmesini engelleyenden daha zalim kim olabilir? وَسَعَ ف۪ي خَرَابِهَا Onun harap olması için gayret gösteriyor. Ne? Ya hakikaten yani kendi namazımı kıldığımı bilmesem ben kesinlikle hiçbir camiye gidip namaz kılmam. İstisnai bazı camiler hariç. Ya o müezzinler bir şirkin içine batmışlar ki inanılır gibi değil. Minarelerden bir şirk yağıyor ki ya seyyidel evveline vel ahirin Resulullah'tan bir şey. Ya ne ya sen Müslüman değil misin ya? Tabii bize karşı çıkmakta %100 haklılar. Çünkü bütün pisliklerini ortaya koyuyoruz. Ama buna devam edemeyeceklerdir. Bak buradan söylüyorum. Asla bunu sürdüremeyeceklerdir. Allah kendi yolunda olanların yardımcısıdır. Bakın onlar da Yahudi ve Hristiyanlar engelliyorlarmış demek insanların. Yani kiliseden, havradan belki birbirlerinin de ibadethanelerine karşı bu tavırları göstermişlerdir. Kesinlikle. Var mı öyle bir şey gördün?
Olmaz olur mu? Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bugün Protestanlar Ortodoks Kilisesi'ne gitmezler. Birbirlerini müşrik görürler, kafir. Hatta hocam bir keresinde şu Beyazıt'ta bir Ermeni kilisesi var. Oraya gittim. Adam dedi ki gel dedi içeride vaaz dinle dedi. Ben de dedim ki bir aşağıdaki kiliseye gideceğim. Gitme dedi onlar Müslümanlar gibi zaten. Olmaz olur mu yani hocam? Hala varlar yani.
Evet. Bir de bir şey daha şey yapayım, size anlatayım. Ya bakın onlar, bak o ayetlerde, 114. ayette bunlar birbirlerini mescitlerini asla kabul etmezler. Birbirlerini Hristiyan kabul etmezler o şey, tarikat şeylerden, o Hristiyan mezheplerden. Hiçbiri diğerini kabul etmez. İşte Yahudilerde de aynı şey var. Şimdi bir Fehmi'nin anlattıklarından bir şey aklıma geldi. Oraya bir hatıramı da şey yapayım burada. Şimdi şeyde İstanbul Müftülüğü'nde arşivdeyken bu şeriatçıları arşivi ki şeydir yani dünyada Osmanlı mahkemeleri arşivi sahasında bir numaradır. Onun yöneticisiydim aynı zamanda. Dolayısıyla çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya yardımcı olduk. Şimdi bir gün Amerika'dan yanlış hatırlamıyorsam Washington DC Üniversitesi'nden yani Washington Üniversitesi'nden bir araştırmacı vardı. Çalışıyor orada. Böyle geldi bana defteri getirdi. Dedi ki ya bu defterde bir yanlışlık var dedi. Ne var dedim. Dedi ki ya ben şeyi okuyorum dedi. Bu Kanuni dönemine ait bir defter. O dönemde Müslümanların meyhane açması yasak. Ama Hristiyanlara meyhane açma müsaadesi veriyor. Böyle şey olur mu dedi ya. Kendi vatandaşına yasak, kendi dindaşına yasak ya ama diğerine serbest. Ben bu şeyim dedi, kanunun şeyini gördüm burada. Emrini, fermanını. Baktım ve tamam, gayet normal dedim. Çünkü dedim, inanç hürriyeti vardır. Herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Bunu dedim, kanuni kendiliğinden yapmamış. Bu bizim dinimizin emridir. Bu adamlar içkinin haram olduğuna inanmadıklarına göre inandıkları gibi yaşasınlar. Aa dedi, ne muhteşem bir şey ya. Ondan sonra başladı Osmanlı'yı met etmeye efendim benim yanımda. Ya işte dedi bu kadar şeye yani Osmanlı zamanında dedi ne bir cinsiyet ayrımı vardı. İnsanlar ne ırklarına ne cinslerine göre şey yaparlardı. Doktor Rhodes Murphy şimdi aklıma geldi. Ki bu çok tanınmış bir tarihçidir. Ya dedi bu muhteşem bir şey dedi ya. Şuraya baksana dedi ya. Adam inandığı gibi yaşayacak. Kendi vatandaşı da. Hani dedi hani devlet güçsüz olur da derim ki dışarı bir dış baskı falan. Şimdi bu defa Osmanlı'yı methetti işte şöyle böyle falan. O sıralarda yaşlı olanlarınız hatırlar. Televizyonlarda Köle İzavra diye bir film var. Şimdi orada o köleye neler yapıldığı zencilere neler yapıldığı falan o vesileyle şey yaptım. Dedim ki siz dedim işte Amerika'da zencilere neler yapıldığı o vesileyle ortaya konuyor. Dedim ya siz dedim bak Osmanlı'yı çok beğeniyorsunuz. Irk, renk, cins ayrımı yapmazdı diyorsunuz. Peki siz zencilerle kendinizi eşit kabul ediyor musunuz? Ha yok zencilere karşı nasıl davranıyoruz? İyi davranıyoruz. Peki dedim, niye siz zencilere şöyle şöyle yapıyor, yapmıyor musunuz? Ama onlar bizimle eşit haklara sahip olmak istiyorlar. Asla vermeyiz. Ya az önce dedim, Osmanlı'ya hayran olan sen değil miydin? Aslında şey var, en büyük güç, karşı tarafın içindeki kötülüğü öldürmektir. Hakikaten Osmanlı dönemi, bakın mesela yanlışlıklar açısından geçmişin devamıdır. Ama orada yönetimin bir suçu yok. Yöneticiler bilmiyor. Zannediyor ki din bunu emrediyor. Hocaların da haberi yok zaten. Çünkü hocaları da Kur'ansız ve Resulullah'ın sahih sünnetlerinden habersiz yetiştirdikleri için yüz binlerce hadis uydurmuş onları ezberlemekle vakit geçirdikleri için bugünkü üniversitelerde de nerede işe yaramayan şey varsa talebeyi ezberletirler. İşe yarayan kendilerine kalacak, millet sömürsünler. Şimdi Osmanlı'da hakikaten bütün dünya örnek bir yapı vardır. Onun için bugün Amerika Osmanlı'nın en büyük taklitçilerinden bir tanesidir. Çünkü Amerikalılar en çok gelir araştırma yaparlardı. Onun birçok şeyleri var. Onlar inşallah onlara belki vakit olur temas ederiz. Ama önce şu din anlayışımızın ne olduğu, fıtratla ilgili durumu Aydın Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Biliyorsunuz insanlığın ta Adem Aleyhisselam'dan son Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm insanlığın huzur bulması ve toplumda adaletin sağlanması, insanların birbirlerinin kanlarının dökmemesi için Allah kitap ve elçilerini gönderiyor. Nahl suresi biliyorsunuz 36. ayetinde وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ فَاَشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ diyor Allah-u Teala. Biz tüm ümmetlere elçiler gönderdik ki Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan, azgınlardan uzak dursunlar. Allah'ın söylediklerini yapmayanlar, Allah'a ibadet etmeyenler, Allah'a kul olmayanlar insanlık özelliklerini yavaş yavaş kaybeder. Fıtratları bozulur. Bakış tarzları yamulur. Bir örnek vereceğim bu fıtratla ilgili. Bir gün Ebu Cehil Resulullah Aleyhisselam'la yüzbe yüze geliyor. Yüzbe yüz geldiği zaman diyor ki Ebu Cehil, ben senin kadar çirkin, senin kadar kötü bir insan görmedim. Allah Resulü de doğru söylüyorsun dedi. Sonra Ebu Bekir'le karşılaşır. Ebu Bekir de aynı şeyin tam tersini söylüyor. Diyor ki, ben bu dünyada senin kadar iyi, güzel bir insan görmedim. Ona da diyor ki, sen de doğru söylüyorsun. Yanındakiler diyor ki, peki ne oldu? Ona da aynı şeyi söyledin, buna da aynı şeyi söyledin. Aynı cevabı verdin. Diyor ki Allah Resulü, herkes öz kendi tabiatından, kendi fıtratından bakıyor. Bir insan başkalarını sevmedi mi, onların doğrularını bile acı görür. Onda bir yanlış bulmaya çalışır. Bir insanı sevdi mi körtebeyi, onun yanlışlarını bile iyi görür. Ve ona bir yorum yapar. Yanlış olduğunu, o insanın yanlış olduğunu ona söylettiremezsen, inandıramazsın. Aynen şu anda batının Allah'ın Resulüne bakışı, Muhammed Aleyhisselam'a bakışı, Ebu Cehil'in bakışı gibidir çoğunun. Kur'an'a bakışları Yezidi bir bakıştır. Şimdi neden böyle? Çünkü Allah Teala Zuhruf suresi 36 ve 37. ayetlerini okuyalım. Şöyle diyor Allah Teala. Ve men ya'ş an zikri rahman nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse başına bir şeytan sararız. O onunla birlikte olur. Kılavuzu olur onu. Rahman'ın zikri dendikte evrensel gerçek, Kur'an'da olanlar evrensel gerçeklerdir. Tüm toplumlar için hocamız da her zaman söylediği gibi geçerli kanunlardır. Bu evrensel gerçeklere uymayanlar bir şeyin doğrusunu ve yanlışını başka yerlerde arar ve onun en büyük doğruları ve yanlışları şeytanın gösterdiği olur. Kendi şeytanının. Yani başına şeytanı sararız diyor ya Allah Teala. O şeytan ona kendine has gerçekleri ve doğruları yanlışları gösterir. Bu şeytan insan cildinde de olabilir, insan suretinde de olur. Kendi şeyhi de din adamı da olabilir. Her türlüsü olabilir. Yahudiler için Yahudi din adamları olur, Hristiyanlar için Hristiyan din adamı olur, Müslümanlar için de öyle. Şimdi ilk önce bu insanlar, yani bu evrensel gerçeklerden uzaklaşan insanlar kendi vücudunda terörü oluşturuyor. Kendi ilk önce kendi organlarında oluşturuyor bu terör. İnsani özelliklerini böylece yavaş yavaş kaybeder. Rabbini sorgulamaya başlar. Ve hatta onun yanlışı olduğunu ve kendi doğrularını, kendi mantığını ileri sürür. Hep hoca tüm konularda iblis ve Adem konusunu işlerdi. Ben hocaya bazen içimde buğz ederdim. Ya bu hiç bunun yeri mi? Allah Teala boşuna iblisi hep çok yerde Kur'an-ı Kerim'de örnek vermiyor insanlığa. İblis de kendi doğrularını oluşturdu ve kibirlendi ve ırkçı oldu. Ya ben ondan daha hayırlıyım dedi. Yani aynı yolu taşıyanlar kendilerine göre bir amaç, bir hedef çizer. Yani Allah'ın koyduğu hedefler dışında başka hedefler çizer. Ki bu hedefler ırkçılık olur. Aynı iblisin yaptığı gibi makam olur. Din, kendi dini oluyor. Türlü ya yer kavgası olur. Her şey olur. Yani bunun uğrunda savaş verir. Yani bu kibirlerine Allah Teala ayet devam ediyor. Diyor ki: "Ve innahum leyasuddunhum anissabil ve yahsabun annahum muhtadun." Bu kibirler diyor, insanları yoldan çevirirler ama bunlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanarlar. Yani kendileri için bir doğrular vardı. Bu doğrular da en çok da dini konuda istismar ederler. Yani Allah adından yaparlar. Ve kendilerini, hizblerini, kendilerinin dinlerini oluşturur. Kendileri gibi olmayanlara hatta yaşama hakkı tanımazlar. Yani insanların oluşturdukları dinlerde, insanların oluşturdukları ideolojilerde başkalarına yaşam hakkı tanınmaz. Bu bütün dinler içinde geçerlidir maalesef. Bütün sistemler içinde geçerlidir, ideolojik sistemler için. Mesela bunun örneği komünizm. Biz bunun içinde yaşadık, biz bunları gördük. Bir represya dönemi yaşadık. Milyonlarca insanı katlettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendi ideolojinden oluşturmuşlar, başka tür düşünmeye sana hak tanımıyorlar. Bakın, komünizm kapitalizme nispeten hiç kıyas kabul edilmeyecek derecede insana maddi yönden her türlü teminatı sağlıyor. Her türlü ihtiyacını karşılıyor. Fakat onun gibi düşüneceksin, onun verdiklerini alacaksın. Onun düşündüğünün gayrisini düşündüğün zaman vatan haini olursun ve en büyük düşmana dönüşüyorsun. Bugün Çin'de yapılan da Uygur Müslümanlarına aynı şeylerdir. Aynı ideolojiden kaynaklanır. Bu insanların da aynen, yani Allah'ın gösterdiği kaynaktan beslenmeyen insanlar böylece psikoloji sorunlu insanlara dönüşüyorlar. Maalesef bugün dünya insanının çoğu psikoloji sorun yaşıyor. Kendisi gibi birisini, yani Allah Teala yaşam hakkı tanıdığı birisini katletmeyi sevap olarak görüyor. Çünkü kendini doğru yolda görüyor. Bunu da Allah adına yaptığı için buna sevap adını veriyor. Kendi cennetini oluşturuyor, kendi cehennemini oluşturuyor. Yani bugün bütün dünya Yahudi din adamı Yahudileri kandırıyor ve diyor ki Yahudi ırkından oldun mu sen kurtulacaksın diyor. Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. Maalesef Müslümanlar da öyledir. Ve gençleri özellikle duygularını istismar ederek, yeryüzündeki zulümleri göstererek onlara diyor ki bu zulmü yok etmek için ilk önce şunu yapmalısın. Ne yapmalısın? Karşı düşüncedeki insanı öldüreceksin. Hocamız az önce söylediği konusunda Mehdi konusunu işledi. Ya yeryüzündeki adalet nasıl hakim olacak? Diyor ki Yahudi'ye göre tüm Müslümanlar katledecek ondan sonra. Müslümanlar da düşünüyor ki Mehdi gelecek, tüm diğer kafirler hepsi katlanacak, ondan sonra adalet saklanacak. İsa bunun için gelecek. Enkazı görüyor musunuz? Yani bu gibi kendi dinlerini oluşturdukları zaman İslam dinine de leke yakarlar. Yani bugün Müslümanlar İslam dinini temsil ediyor ama İslam dinini yaşamıyor. Bu İslam dininden korktukları için Müslümanlara karşı buğz ediyor. Eğer Müslümanlar gereği kimi Allah'ın gösterdiği gereği şekilde Müslüman olsalardı bugün bu durumda olmazdık. Ve onlar bunu yapmaya da çekinirlerdi. Şimdi bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 41. ayetinde aynen şöyle diyor. Diyor ki insanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozgunculuk oldu diyor. Bozulmalar oluyor. İşte bundan dolayı. Şimdi bir örnek daha vereyim. Hocamız da söylemişti. Hocamızın bir sözünü söyleyeyim. Diyordu ki Ben hep unutmuyorum bu sözü. Yeryüzünde bir tane Müslüman kalmadığı zaman gayrimüslimler, kafirler bayram edecek. O gün bayram edecek. Çünkü adamların psikolojisi bozuk. Tevbe suresi 28. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amunu innemel müşriküne necesun. Ey Allah'a güvenip dayananlar. Şunu bilin ki müşrikler birer necistir. Pisliktir. Neden? Bu maddi yönden mi pisliktir? Yani görüntü yönden mi? Hayır. Zihniyeti bozuk. Adamlar Allah'la yeryüzünde kendi hakimiyetlerini oluşturmaya, Allah'ın yerine hocamız söyledi, kendi hakimiyetlerini koymaya çalışıyor. Şirk dedikte biz müşrik necis diyor Allah-u Teala. Şirk dedikte puta tapan, müşrik de puta tapmak put olarak algılıyor. Müşrik de puta tapan olarak. Sadece bu mu? Hayır. Müşrik, hocamızın dediği gibi dünyada Allah'ı ikinci sıraya alan, dünyanı ahiretine tercih eden, yeryüzünde Allah adına yetkisini kendi elinde tutmaya çalışan, helal ve haram oluşturan, Allah'ın koyduğu kaynakların yerine kendi kaynaklarını oluşturanlar. Ki bugün bütün dinlerin, gördüğünüz, bildiğiniz dinler, Allah'ın koyduğu bu kaynağı, bize sunduğu bu ipi, bu kitabı bir kenara itmiş, kendi kaynaklarını oluşturmuşlardır. Yahudi din adamları böyle yapmıştır. Hristiyan din adamları böyle yapmıştır. Maalesef Müslüman din adamları da böyle yapmışlardır. Ve bu kaynaklarla bir din sunuyorlar. Ve bu din de insanlar arasında kan dökmeyi hep körükleyecektir. Bir zan üzere din oluşturmuşlar. Hocam da iyi biliyor ki bu işi bilen, dini bilen her din adamı biliyor ki bu oluşturdukları kaynaklar Kur'an'ın dışında zan ifade eder. Hadisler zan ifade eder. Hepsi zan ifade eder. Kati delil değildir. Bu zan üzerine bir din oluşturmuşlar. Yeter bu dinden uzaklaşın artık. Mesela bu dinler...
Bir cümle söyleyeyim de şimdi... Yok bir cümle söyleyeyim de bak. Şimdi millet zannediyor ki mezhepler hadislere uyar. Mezhepler ne Kur'an'a uyarlar ne hadislere uyarlar. Yepyeni bir din oluşturmuşlardır. Kur'ansız ve hadissiz. Tabii ki Kur'an'a ve hadislere uydukları bölümler elbette var. Ama temel konularda İslam'ı dünyaya güzel gösterecek konularda Kur'an da yoktur, hadis de yoktur. Evet.
Şimdi bu yapılanlar yani masum insanlar üzerinden bir şeyler yapılıyor. Aslında masum insanlar üzerinden. Bunu din adamları terörcüler oluşturuyorlar. İşte Allah'ın dininin dışına çıktığı zaman bir din oluşuyor. Bu din oluşturulan din de terör yetiştiriyor. Terörcü yetiştirir. Çünkü karşı cinse nefret oluşturur. Ve bu nefretle diyor ki karşı cinsteki yaşam hakkı yoktur. Sen onu öldürürsen cennete girirsin. Ben bunların içinde oldum. Mesela şu andaki tekfirciler daha Türkiye IŞİD'i tanımadan biz IŞİD kafaların içinde benim nasıl iyi saf öğrencilerim vardı. Bunlar zamanla beni tekfir etti ve bu örgütler tarafından yetiştirildi. Hangi örgütler? Onlar kendileri iyi biliyorlar. Yani tüm dünyada masum gençleri yetiştiriyorlar. Bu gençler zulme biraz emosyonel bir duygularına düşkün oluyor. Kur'an'ı bilmiyor. Bu saf gençleri yetiştiriyorlar ve gerçek dinden uzaklaştırıyor. Diyorlar ki sen adalet saklamak istiyor musun? Sen şeriat kurmak istiyor musun? Aynen Yahudilere de Hristiyanlara da bu din adamlar aynı şeyi onlara da aktarıyor. İstediği zaman bu gençleri kullanıyorlar. Ve Suriye'de bir IŞİD oluşturdular. Ve masum halk terörist kabul edildi. Yezid'i savundular. Ve orada öldürüldüler. Yani din kötü gösterildi. Din kötü anlatıldı. Yani terör dini olarak anlatıldı. Bir şey söyleyeyim. Hocam bitiriyorum. Maide suresi 105. ayetinde Allah Teala diyor ki siz olun. Yani ya eyyühellezine amanu aleykum enfusakum. Siz kendi nefsinize bakın. Siz sizden istenileni yapın. Doğru yolda olsanız yoldan sapanlar size zarar veremezler. Şimdi bir kötülük yapılmış. Bir insan din adamı tarafından Yahudi, yani diyelim ki Hristiyan, İslam düşmanları adamından, Hristiyan din düşmanları böyle bir insanı yetiştirmiş, bir Müslümanların gidip camide o insanı öldürmüştür. Bunun aynısını İslam aleminde tam tersi intikam amacıyla bir gence de bizden birisini içimizden çıkarır, saf duyguları kabarmış bir genci, hadi git kiliseye intikamını al deyip alabilir. Yani bu gibi insanları yetiştirenler, bu din adamları, yani psikolojisi bozulmuş insanlar, çocukları, masum çocukları bile öldürebilirler. Ve bunu sevap olarak görebilirler. Yahudilerin kendi eğitimlerinde biz bakıyoruz videolarda. Yahudiler küçük çocukları nasıl yetiştiriyorlar? Filistinliyi öldüreceksin diyor. Onun yaşama hakkı yoktur. Onu öldürdüğün zaman sen rahat edeceksin diyor. Aynı iblis gibi. Yani Müslümanları sağduyuya çağırıyorum. Allah'ın kitabına yönelmezlerse birliği oluşturamayız. Bu gibi olumsuz olaylar bizi yeniden ayıltmalı ve birliğimizi bu kitap üzerinden sağlamaya çalışmalıyız diyor.
Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi şeyde Fussilet suresinde Allahü Teala bize 33. ayette şöyle diyor. Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'ın dinine çağırandan daha güzel sözü olan kimdir? Onun için bizim yapacağımız insanları Allah'ın dinine çağırma. Allah'ın dini fıtrattır. Fıtrat Allah'ın tabiatta ve insan yapısında geçerli kanun ve kurallar bütünüdür. Dolayısıyla insanlara Allah'ın dinini anlattığınız zaman buna hayır diyecek bir tek kişi yeryüzünde çıkmaz. Hesabına gelmediği için uymayabilir. Tıpkı şu suya hayır diyecek bir insan ve canlı olmadığı gibi. Şimdi biz insanlara Allah'ın dinini anlatmak zorundayız. Ve amile salihan. Biz de doğru davranmak doğru davranış göstermemiz lazım. Örnek bir hayat yaşamamız lazım. Onların doğruluğuna gelemeyiz. Mesela ben çocukluğumdan beri hiçbir protesto gösterisine katılmış değilim. Hiç sevmem protestoları. Karşı tarafa değer vermektir bu. Birinin oyununa gelmektir. Biz kimsenin oyununa gelemeyiz. Ve efendim falan, o adam öyle yapmış da bizi buna karşılık şu. Hayır. Asla. Asla. Ve kâle inneni minel müslimîn, ben Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü olan kimdir? Ne yapmamız gerekir? Bak hemen onun arkasından Allah ne diyor bu ayetin arkasından? Ve lâ tessevîl hasenetu ve lesseyye. Güzellikle kötülük bir olmaz. İdfa billeti ahsen. Sen sana yapılanı en güzeliyle karşıla. Bizim örneğimiz Resulullah'tır. Siz kendinizi Bedir esirlerinin yerine koyun. Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'de yaşayamayacak hale geldiler. Kellesini affedersiniz ödül koydular. Öldürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Medine'ye geldi. 1,5 sene sonra oraya ordu göndermişler. Ve Bedir'de esirler alınmış. O esirlerin yerinde olsanız nasıl düşünürsünüz? Lan bu adamlar bizim derimizi soyar, bizi parça parça ederler değil mi? Halbuki çok, hiç onlara dokunulmadı. Kendileri hurma yedi, onlara buğday ekmeği verdiler. Çünkü buğday ekmeği orada ulaşılmaz bir şey. Allah Allah, şaşırdı adamlar. Sonra hepsini serbest bıraktılar. Bundan daha büyük bir İslam propaganda olur mu? Onun için öyle diyor, bak iyilikle kötülük bir olmaz. İtfa billeti ahsen. Sen en güzelle karşılık ver. Fe idellezî beyneke ve beynu adâvetun keennehu veliyyun hamîm. Bir de bakarsın ki aranda düşmanlık olan sıcak bir dost gibi olur. Yani sana düşmanlık edecek bir fırsat bulamaz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye girdiği zaman bir tek kişinin çöpüne dokundu mu? Mekkeliler belki ya ne muhteşem bir şeymiş derler. İnanmasına gerek yok ama o yapılan iyilik onların kötülük yapmasını engeller. Şimdi şeyden maalesef bakın Kur'an-ı Kerim'e göre adam öldürme işi bir savaşta vardır. Bir terör olaylarında vardır. O da bir çeşit savaştır. Bir de bir kişi birisini kasten öldürürse vardır. Üç yer. Dördüncüsü yok. Zaten yeryüzünde buna hayır diyecek bir kişi çıkmaz. Biri diğerine kasten öldürürse o öldürülen kişinin yakınlarının affetme hakkı da vardır. Burada şunu söyleyeyim. Bizim yargı sistemimiz yeryüzünde inanılmaz güzelliktedir. Almanya'da Alman cezacılara ceza hukukuyla ilgili bir şey verdim. İnternette vardır, isteyenler dinleyebilir. Bir seminer verdim. Adamlar şaşırdı, kaldılar ya. Dedim ki, sizin ceza sisteminiz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır, derhal bırakın dedim. En üst düzey cezacılardı. Ama maalesef bugün Türkiye'de uygulanan ceza hukuku sisteminin İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Türkiye'de uygulanan yargı hukukunun bizim kabul edebileceğimiz hiçbir tarafı yoktur. 19. asırdan itibaren artık biz değiliz. Bakın şey, biz her zaman tedbirli olmak zorundayız. Düşman her zaman düşmandır. Düşmanı mesela vay işte onlar şöyle yaptı böyle yaptı diyenlere eskiden beri hep gülerim. Lan iyi yapsa adam düşman olur mu? Düşmandan iyilik bekleyen kadar aptal bir adam olur mu yeryüzünde? Ya iyilik yapan kişiye düşman denir mi? Elinden gelen her şeyi yapacak. Sen onun yaptıklarını tekrarlayıp eline ne geçirebileceksin? Sen ona karşı yapacağın onun içindeki düşmanlığı öldürme fiillerine bakacaksın. Şimdi bakın bizim hazırlıklı olmamız lazım. Şu ayet-i kerimeye bak. Nisa suresi 102. ayete kısaca bir bakalım. Allah-u Teala burada yolculuk sırasında Resulullah diyor ki hani 101. ayeti hızlı bir şekilde okuyayım. İşte mealden okuyacağım vakit almasın diye. Yeryüzüne sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Yani seferde zaten 4 rekatlık namaz 2'ye düşüyor. Onu daha da kısalttığın zaman 1 rekata düşürebilirsin. Şüphesiz kafirler sizin apacık düşmanınızdır. Ve izâ kunte fîhim fe akamte lehumussalâh. Ya Muhammed işlerinde olur da onlar için sen namazı kısaltmadan tam kılarsan. İşte onlardan bir grubu diyor seninle beraber namaza dursunlar, yanlarına silahlarını alsınlar. Nerede? Yolculukta. Bugün yolculuğa çıkarken yanında silahı olan kim var Müslümanlardan? Söyler misiniz bana? Allah-u Teala Resulullah ve gatil fi sebilillah. Allah yolunda savaş diyor. Savaşa hazırlıklı olur. Biz her an düşman bizim arkamızda olur. Ben kendi güvenliğimi ikinci bir adama bırakamam. O ikinci adam her zaman benim düşmanım olabilir. Bak namazda bak diyor ki silahların yanına alsınlar. Ondan sonra secde yaptıkları zaman geriye arka tarafa çünkü bir grup düşmanın karşısında şey yapıyor. Cephede. Peki düşmanın karşısında cephede olabilmek için o savaşta o yolculukta kadın erkek herkes olur mu? Yolculukta kadınlar yolculuk yapamaz diye bir şey var mı? Kadın da savaşmasını bilecek, erkek de. Düşmanın karşısında durmasını bileceğiz hepimiz. Onun için İslam'da ordu diye bir şey yoktur. Osmanlı'da da yoktu. Osmanlı en büyük sıkıntıyı Yeniçeri Ocağı'ndan çekmişti işte o bir ordu diye bir grup oluşturduğu için. Osmanlı'da her vatandaş askerdi, polisti, jandarmaydı. Onun için hiç işte size söyledim ya, İstanbul'un bir yıllık mahkeme defterinde birkaç sayfa ceza ile ilgili olur. Onlar da çok küçük şeylerdir. Öyle adam öldürme, hırsızlık bulmak için birkaç yıl araştırma yapman lazım. Çünkü herkesin silahı var. Amerika onun için, Amerika'da silah taşıma serbestliği Osmanlı'yı taklit ettiklerinden dolayıdır. Şimdi biz değiliz ki, hiçbir şeyimiz de biz değiliz. Her şey kurumsallaştı. Emniyet müdürlüğüne, bilmem şunu şuraya, bunu buraya. Ya ne demek kardeşim? Hepimiz asker, hepimiz polis, hepimiz jandarma olmak zorundayız. Bak ne diyor ondan sonra? Onlar arkaya gitsin, bir başka diğer grup gelsinler, namaz kılmamış olanlar. Tedbirlerini ve silahlarını yanlarına alsınlar. Peki, demek ki Müslümanların yanında silah varmış değil mi? Peki, o dünkü camide olanların yanında silah olsaydı bu katliam olur muydu? Dolayısıyla tekrar her konuyla biz olmak zorundayız. Batı'yı taklit etmek, ya bir Müslüman için akla hayale gelebilecek şey değil, ama kimseye anlatamıyorsunuz bunu. Bugün ekonomiyle oynuyorlar. Vallahi yani ben Müslümanım dedikleri için canım sıkılıyor. Yoksa el çırpacağım. İşte bu kadar ne olduğunu bilmezsen öyle olur. Ya sen ekonomini nasıl onların eline verirsin ya? Ekonomiden hiç anlamayan anda adamlar çıkıp televizyonda konuşuyorlar, hemen kapatıyorum televizyonu. Sanki bir şey biliyorlarmış gibi. Neyse. Şimdi sonuca gelelim. Bakın, biz bu insanlara, eskiden batıya gidenler, bakın Kur'an-ı Kerim, savaş, o terörde de o zaten adam öldürme meselesidir, onun cezası. Orada olay biraz daha farklılaşıyor. Bir de adam öldürmeye karşı. Onun dışında adam öldürme cezası yoktur ama açın fıkıh mezheplerini, tamamında müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün şeyi vardır. Ya bunlar yani, ya gerçekten İslam'la uzaktan yakından alakası yok ama çocukluğumuzdan beri bize İslam diye onu öğrettiler. Eskiden Avrupa'ya giden bir arkadaşımı duyduğum zaman hemen çağırırdım. Bak sana bunu soracaklar. Müşrikleri öldürme meselesini, ayetleri gösterdim. Bak bunları anlat diye. Şeyde beni Almanya'ya ilk çağırdıkları zaman gittim orada. Bir konferans için şey yapmışlar, gazetelerde de ilan vermişler. Gittim. Bayağı bir gelenler vardı. Hepsi üniversite hocası seviyesinde kişilerdi. 2-3 tane Türk vardı. Orada konuştuk. Tabii bizim arkadaşlarımızın dışında 2-3 tane Türk vardı. Epeyce bir soru sordular. Bu konular, ben işte ayetler, ellerinde Kur'an-ı Kerim de vardı. Neyse. 28 Şubat'tan sonra olduğu için onlar başörtüsünü yasaklama kararı almak üzereymişler. Orada beni konuşturacaklar. Benden onay alacaklar ve başörtüsünü yasaklayacaklar Almanya'da. O da şimdi üniversiteden öğrenciler gelmişlerdi. Ya hocam başörtüsünü yasaklıyorlar, kızlar gelmişlerdi. Biz ne yapacağız falan diye. Toplantının sonunda orada toplantını organize eden kişi kalktı ayağa. Dedi ki, ben dinledim şimdi sizi, anladım. Şeyde bir ülkede başörtüsünün yasaklanması din hürriyetine engel değil, yasaklanabilir. Elbette yasaklayabilirsiniz dedim. Türkiye'de de bana soruyorlar yasaklayabilir miyiz diye. Ben de onlar da elbette yasaklayabilir ama bir şartla. Anayasanızdan din hürriyetim ve vicdan hürriyeti maddesini kaldırın, ondan sonra yasaklayın dedim. Bitti orada. Bu olay bitti. Şimdi sonra yıllarca onlarla yaptığımız toplantıdan sonra Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmayı ben size okuyacağım. Bakın, çok önemlidir. Bu metni onlar yazmıştır. Bakın. Taraflar önce İstanbul'da, sonra Tübingen'de yaptıkları toplantılar sonunda yaratılış düzenini, yani fıtratı temel alan ortak çalışmalar yapmak için görüş birliğine varmışlardır. Süleymaniye Vakfı'nda ve o fakültede din hukuku ve fıtrat alanlarında araştırmalar yapacak, birimler oluşturmak, doktora ve master çalışmalarını desteklemek için elden gelen gayret gösterilecektir. Diyaloğun, yani karşılıklı işte işbirliğinin fıtrat zemininde oluşturulması için çalışma yapılacaktır. Fıtrat, yani Allah-u Teala'nın dini tanımladığı şey fıtrat var ya, ne kadar etkilediğini görün. Bunun başarılması halinde Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtratla indirdiği kitaplar arasındaki, orada dedik Tevrat'ı getirin, İncil'i getirin, ne kadar getirin, Kur'an-ı Kerim'e beraber birlikte şey yapalım. Bütünlük, o aradaki bütünlük asırlar sonra yeniden görülecek. Bak asırlar sonra çok önemli. Çünkü çok fazla toplantıdan sonra yapılan bir işbirliği metnidir. Tartışmasız doğrular etrafında işbirliği imkanları doğacak. Yanlış inançlar bir kenara bırakılacak. Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecektir. Allah'ın kitabı dedikleri bu ama Kur'an diyemiyorlar çünkü toplumları karşısında. Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecektir. Bakın siz şimdi bunlar Hristiyan terörü falan, Fehmi az önce çok güzel söyledi. Bunlar ortalığı karıştırmak için şey yapılıyor. Bunlara dikkat etmeyelim. Arkada bunlar gibi düşünmeyen büyük bir kitle var. Çok büyük bir kitle var. Bunlar birbirine karıştırmayalım. Ortalığı karıştıran insanların ekmeğine yağ sürmeyelim. Bakın bu işte Katolik Kilisesi, Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi ile yaptığımız sözleşmedir. Bakın burada. Ne diyor? Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı olacak. Yani Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu imzalıdır yani. Resmi belge sitede de var. Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabi hukuku oluşturur. Tabi hukuk. Tabi hukuk yani insan fıtratına uyan hukuk. Yeni dünyanın hukuk düzenini, ekonomik düzenini birlikte oluşturalım diye de ayrı sözleşmelerimiz vardır. Evet, yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabii hukuku oluşturur. Bu hukuk Allah'ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tümü anlamına gelir. İnsanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabi hukuk, farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi aralarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun yöneticileri ve yasa koruyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleşmesi için gereklidir. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar. Ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak. Bak, Allah'ın nebileri örnek alınırsa din ve bilim uyuşacak. İnsanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap, yani fıtrattır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan kasıt bu yine. Ama onu açıkça ifade edemiyorlardı. Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesine bir gelişme yaşanacaktır. Böylece diyalog içinde birlikte araştırmalar yapma ve hayırlı işlerde yarışma imkanları ortaya çıkacaktır. İnsanlığın hayrına olan bu büyük işbirliği için anlaşmış, Allah'tan yardım ve başarı niyaz ederek bu metni imzalamışlardır. 11 Mayıs 2008 Tübingen. O dönemde Rusya'da Kazan'da Beşeri İlimler Üniversitesi ile de benzer bir sözleşme yapmıştı. Sözleşmeyi onlar hazırlamıştı. Bundan çok çok daha kapsamlı. Geçen bir iki sene evvel yine Tübingen Rusya'dan St. Petersburg'da da birçok önemli bir ilim adamıyla var. Fakat şimdi şu var, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef Müslümanlar bizden öylesine kaçıyorlar ki, birkaç tanesi hariç. Yani bunları batıralım da ne olursa olsun. Ama batıramıyorlar Allah'a hamdolsun, kim Allah'a güvenirse Allah'a yeter. Burada ben size, burada bütün Müslümanlara hitaben şu ayet-i kerimeyi okuyacağım. Tevbe suresinin 6. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. 6 mı 7 mi bakayım hele? 6. ayet evet. Ve in ahadun minel müşrikine istecarek, müşriklerden herhangi birisi senin yanına gelmek isterse, fecir onun senin yanına gelmene müsaade et. Hatta yesma kelamallah, gelsin Allah'ın kelamını dinlesin. Onun için ben şey yap, imkanı olan herkese söylüyorum burada. Bakın küçücük bir Süleymaniye Vakfı ama Allah'a hamdolsun dünyada ne büyük etkisi olduğunu herkes biliyor. Müslüman, gayrimüslim herkes biliyor bunu. İşte gördünüz. Ama hep beraber Allah'ın kitabıyla, yani artık bu bizim işinden çıkamadığımız şey. Bak bu kadar sözleşmeler yaptık, hiçbirini uygulayamadık. Çünkü yanımızda şey yok. Ne yapacaksınız ki yani? Evet. Fe'ecir hatta yesma kelam thumma ebliğuhu me'mene, sonra onu güveneceği yere kadar ulaştır. Zalike bi'ennehum kavmün la ya'lemun, çünkü onlar bilmiyorlar. Bugün dünyanın çoğusu İslam'ı bilmiyor. Herkesin ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olduğu şey. İşte bunlar, bakın bu insanlara gittik anlattık, ne hale geldiler yıllar sonra. İşte burada o sözleşmeyi onun için size okudum. Şimdi doğru dini isteyen herkes gelip burada dinleyecek, memleketine güvenle gidecek. Onun için böyle bir merkez oluşturma olmazsa olmaz ihtiyaçtır dünyada. Bunu mutlaka yapmalıyız. Elinde imkanı olan herkese buradan sesleniyorum. Siyasi makamlara falan değil. Onlar da dahil. Ama herkese sesleniyorum. Bunu mutlaka yapmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Sen bir şeyler soracaktın.
Yani hocam aslında soruların cevaplarını verdiniz. Peki, yani böyle yok kiliseleri basalım, yakalım, yok intihar saldırıları. Bunların hiçbirisine gerek yok. Gördüğünüz gibi Kur'an ayetleri son derece açık.
Tamam. Peki Allah yardımcımız olsun. İnşallah bunu vesile eder. Ama ben bitirmeden şunu da tek şey yapmam lazım. 11 Eylül saldırıları olmuştu biliyorsunuz. Süleymaniye'de vaaz ediyorum. O hafta Cuma günü bu konuyu gündeme getirmiştim. Dedim ki görürsünüz bu saldırıdan sonra, çünkü o bir organize saldırıydı. Müslümanların yaptığı bir şey değildi o. Ben Amerika'ya gittim, dediler ya sen inanıyor musun bu olayı Müslümanların yaptı. Neyse yani o tam o Manhattan orada söylemişler, tam olayın olduğu yerde. Söyleyenler de şeydi, Amerikalılardı yani. Şimdi şeyde bu 11 Eylül olayından sonra vaaz etmiştim. İlgili ayetleri okumuştum. Demiştim ki göreceksiniz. Bundan sonra İslam çok daha önemli bir noktaya gelecektir. O sırada Allah rahmet etsin Ömer Germilligil diye bizim vakfın kurucularından bir arkadaşımız var. Amerika'da şey etmiş, iş yeri var. Orada ailesiyle oraya taşınmış. Meğer o gün camideymiş, ben bilmiyorum, haberim yok. Yani benimle görüşmek için camiye gelmiş. Çıktık. Ya hocam böyle şey mi olur ya? Ben Amerika'da yaşayan bir adamım. Mümkün değil ya falan. Neyse. Sonra aradan bir yıl geçti. Tekrar geldi. Dedi ki ya ne kadar doğru çıktı senin dediğin. Ne oldu? Ya dedi ben Amerika'da bir arkadaşıma İngilizce bir Kur'an meali vermek için o kadar çok dolaştım. Bulamadım. Ya 11 Eylül'den sonra dedi hemen hemen her markette İslami kitaplar standı oluştu dedi. Onun için bunları fırsata çevirme mecburiyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.